Ayrım 14.
Ramses kendi mezarının girişinin yakınında durdu. Değerül Medine halkının şefine buraya sütunlu salonları ve kral oğullarının sayısı kadar mezar odası bulunacak muazzam bir mezar kazacaksınız. Dipnot: Krallar Vadisi'ndeki bu mezar 1820 yılında James Burton tarafından bulundu. Kazılar anıtın büyüklüğü karşısında hayrete düşen Amerikalı bir arkeolog ekibi tarafından kısa bir süre önce yeniden başlatıldı. Mısır'ın bilinen en büyük mezarı budur, diye buyurdu. Osiris'in eşliğinde onları sonsuza kadar koruyacağım. Ramses kendi eliyle papirüsün üzerine çizdiği bir planı şefe verdi. İşte bu da büyük kraliçe Mator'un ebedi istirahatgahı olacak. Bu mezarı Kraliçeler Vadisi'nde, Güzel İset'in mezarının epey uzağında, Nefertari'nin mezarının da daha uzağında kazacaksın. Genç Hititli sarardı. Benim mezarım mı? Ama Ramses, bizim geleneğimiz bu, diye açıkladı. Bir kimse önemli bir görevi yüklendiği zaman öteki dünyayı düşünmek zorundadır. Ölüm bizim en iyi danışmanımızdır. Çünkü davranışlarımızı yerli yerine oturtur ve esas olanla ayrıntı arasındaki farkı görmemize olanak sağlar. Ama ben böylesine kederli düşüncelerin içinde boğulmak istemiyorum. Sen artık herhangi bir kadın değilsin Mator. Sen artık sadece kendi zevkini düşünen bir Hitit prensesi de değilsin. Sen Mısır kraliçesisin. Bu yüzden önemli olan sadece senin görevindir. Bunu anlayabilmen için kendi ölümünle yüz yüze gelmen gerekiyor. Bunu reddediyorum. Ramses'in bakışları Mator'u bu sözleri sarf ettiği için pişman etmeye yetti. Hititli diz çöktü. Beni bağışlayın majeste. Ayağa kalk Mator. Sen benim değil, Mısır'ı yaratan ve onu yaşatacak olan evrenin yasası Maat'ın kulusun. Artık senin mukadderatına doğru gidelim. Tüm korkusuna rağmen gururunu kaybetmeyen genç Hititli içindeki sıkıntıyı yenmeyi bildi. Çölde olmasına rağmen Krallar Vadisi kadar sert ve acımasız görünmeyen Kraliçeler Vadisi'ni keşfetti. Krallar Vadisi'nin bulunduğu yer gibi dik kayaların ortasında kapatılmamış olan bu yer, kraliçenin kendini daha yakın hissettiği canlılar dünyasına çıktı. Mator bütün dikkatini berrak gökyüzüne topladı ve sayısız neşe ve zevk saatlerini yaşamayı umduğu gerçek bir vadi olan Nil Vadisi'ni düşündü. Ramses buradaki muhteşem ebedi istirahatgahında dinlenen ve her an bir anka kuşu, bir ışık parıltısı ya da dünyanın en son ucuna kadar esen bir rüzgarın soluğu biçiminde yeniden doğan Nefertari'yi düşünüyordu. Işığın kalbinde tanrısal ırmağın üzerinde bir kayıkta dolaşan Nefertari'yi. Mator kralın düşüncelerini yarıda kesmeye cesaret edemediği için sessiz kaldı. Bulundukları yerin ve anın ciddiyetine rağmen kalbinin derinliklerinde hissettiği Ramses'in varlığı ve gücü içini kemiriyordu. Üstesinden gelinmesi gereken sınamalar ne olursa olsun Hititli amacına ulaşacak ve Ramses'i baştan çıkaracaktı. Stoğu bakır kaseleri, mataraları ve değişik boydaki filtreleri yıkıyor, Lotus da laboratuvarın raflarını temizliyordu. Bir süre sonra Stoğu sırtındaki antilop derisi tuniğini çıkardı, suya bastırdı ve içine sinmiş olan ilaç eriyiklerini çıkarmak için sıktı. Bu tünini siyah kobra, şişen engerek, boynuzlu engerek ve benzerlerinin zehirleriyle yeniden seyyar bir eczaneye dönüştürme işini Lotus'a verecekti. Güzel Nubyeli tunikten çıkan kahverengi ve akışkan sıvının üzerine eğildi. Bu sıvı sulandırıldıktan sonra kan dolaşım hastalıkları ile kalp yetmezliğine iyi gelecek bir ilaç olacaktı. Ramses laboratuvara girdiği zaman Lotus onun önünde eğildi ama Stoğu işine devam etti. Kral, keyifsiz görünüyorsun, dedi. Doğru. Bu Hitit prensesiyle evlenmemi hoş karşılamadın. Bu da doğru. Hangi nedenle? Bu kadın sana felaket getirecek. Abartmıyor musun Stoğu? Lotus da ben yılanları çok iyi tanırız. Onların zehirlerinin içindeki hayatı keşfetmek için bir uzman olmak gerekir. Ve bu Hitit engereği en mükemmel bir uzmanın bile öngöremeyeceği bir biçimde saldırabilecek yaratılıştadır. Senin sayende yılanlara karşı bağışıklık elde etmedin mi? Stoğu homurdandı. Gerçekten de gençliğinden bu yana uzun senelerdir Ramses'e düşük dozda yılan zehrinden yapılmış sıvı bir ilaç içirmekteydi. Düzenli aralıklarla aldığı bu ilaç Ramses'i her tür yılan ısırığına karşı koruyordu. İktidarına çok güveniyorsun majeste. Lotus senin neredeyse ölümsüz olduğunu inanıyor. Ama ben bu Hititlinin sana zarar vermenin yolunu araştıracağına kesin olarak inanıyorum. Nubyeli güzel fısıltı halinde firavuna çok tutkun olduğu söyleniyor, dedi. Yılan oynatıcısı iyi ya işte, diye haykırdı. Hınca dönüşen aşk korkunç bir silahtır. Bu kadın kendi insanlarının öcünü alacak. Bu belli bir şey. Üstelik hiç ummadığı bir savaş alanına sahip. Kralın sarayını. Ama biliyorum, Ramses beni dinlemeyecek. Firavun Lotus'a doğru döndü. Sen ne diyorsun? Mator güzel, zeki, kurnaz, gözü yükseklerde ve Hititli. Ramses, bunu aklımdan çıkarmayacağım, diye söz verdi. Kral Ameni'nin getirdiği raporları dikkatle okudu. Saçları giderek azalan soluk benizli katip, Seramana'nın ateşli açıklamalarını gayet düzgün ve anlaşılır bir şekilde not etmişti. Ayşe'nin katili Urhiteşum ve Libyalı Malfi de onun suç ortağı. Ama elimizde hiçbir kanıt yok. Ameni, Hiçbir mahkeme onu mahkum edemez dedim. Şu Malfi denen adam, hiç ondan söz edildiğini duydun mu? Dışişleri Bakanlığı'nın arşivini ve aşağının notlarını inceledim. Ayrıca Libya uzmanlarına sorular sordum. Öğrendiğim sadece şu, Malfi bize karşı özel bir kin güden savaşçı bir kabilenin reisi. Çılgınlardan oluşmuş bir çete mi yoksa gerçek bir tehlike mi? Amin'i bir an düşündüm. Rahatlatıcı bir yanıt vermek isterdim. Ama söylentilere bakılırsa Malfi şu ana kadar birbirleriyle savaşan birçok kabileyi bir araya getirmeyi başarmış. Bu bir söylenti mi yoksa gerçek mi? Çöl polisi bu söylentiyi doğrulayacak bir düşman karargahı bulamadı. Evet, ama bu Malfi Mısır'a girdi. Vatandaşlarından birini atölyesinde öldürdü ve cezalandırılmadan çekip gitti. Amin'i Ramses'in ender görülen ama belki de bu yüzden çok sert olan öfkesine maruz kalmaktan korkuyordu. Katip, ne derece zararlı olabileceğini bilmiyoruz dedi. Şayet kötülüğü ayırt edemeyecek duruma düştüysek bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Ramses kalktı ve çalışma odasının büyük penceresine kadar yürüdü. Gözleri yanmadan güneşe doğru baktı. Ramses'in koruyucu yıldızı olan güneş her gün ona zorluklar ne olursa olsun görevini yapabilme enerjisini veriyordu. Kral, Malfi'yi ihmal etmemek gerekir dedi. Libyalılar bize saldıracak durumda değiller. Bir avuç şeytan felaket tohumları ekebilir Amin'i. Bu Libyalı çölde yaşıyor, oradan yıkıcı gücü elde ediyor ve onu bize karşı kullanmayı düşünüyor. Burada Hititlere karşı yaptığımızdan çok farklı bir savaş söz konusu. Daha kurnazca ama en az onun kadar şiddetli bir çatışma olacak. Malfi'nin kinini hissediyorum. Bu kin giderek büyüyor ve bize yaklaşıyor. Eskiden Nefertari ileriyi görme yeteneğiyle kralın davranışlarını yönlendirirdi. O gökyüzünde öteki yıldızların arasında parlamaya başladığından beri Ramses, Nefertari'nin düşüncesinin kendi benliği içinde yaşadığı ve ona yol göstermeye devam ettiği hissine kapılıyordu. Amen'i, Seraman'a derinlemesine bir soruşturma yürütecek dedi. Başka sıkıntın var mı dostum? Her gün olduğu gibi yüzlerce ufak sorun var ve hepsi de acil. Sanırım senden biraz dinlenmeni istemem yararsız. Çözülmesi gereken hiçbir sorun olmadığı gün dinleneceğim. 36. Sarayın masaj yapan kadınlarından en becerikli olanı cildini temizlemek için motoru doğal sodyum karbonat ve külle ovdu. Sonra çöl hurması ağacının özünden ve kabuklarından yapılmış sabunla genç Hititliği sabunladı ve onu ovmak için sıcak döşemenin üzerine uzanmasını söyledi. Bu sabun ağrılarını yatıştırıyor, gerginliği gideriyor ve vücudun güzel kokmasını sağlıyordu. Motor kendini cennette sanıyordu. Hitit imparatoru babasının sarayında ona hiçbir zaman bu denli ustalıklı bir bakım yapılmamıştı. Makyajcılar, manikürcüler ve pedikürcüler sanatlarını mükemmel bir biçimde yapıyordu ve Mısır'ın kraliçesi kendini her geçen gün daha güzel hissediyordu. Bu Ramses'in kalbine girmek için kaçınılmaz koşul değil miydi? Gençliğinin ve mutluluğunun kusursuz olması Mator'a dayanılmaz bir kadın olduğu hissini veriyordu. Makyajcı kadın, şimdi de kırışıklıklara karşı kremi kullanma zamanı geldi dedi. Hititli kadın karşı çıktı. Benim yaşımda mı? Çıldırmışsın sen. Yaşlanmaya karşı mücadele etmeye sizin yaşınızda başlamak gerekir. İş işten geçtikten sonra değil. Ama bana güvenebilirsiniz majeste. Benim için Mısır kraliçesinin güzelliği bir devlet işidir. Mator karşı çıkmaktan vazgeçip yüzünü masaj yapan kadının ellerine teslim etti. Masajcı bal, kırmızı doğal sodyum karbonat, kaymak taşı tozu, çemen otu tohumları ve dişi eşek sütünden yapılmış pahalı bir kremi kraliçenin yüzüne sürdü. İlk anda hissedilen serinliğin ardından çirkinliği ve yaşlılığı uzaklaştıran tatlı bir sıcaklık oluştu. Mator şölenler ve kabul günleri arasında mekik dokuyor, soylular ve zenginler tarafından ağırlanıyor, dokumu, müzik ve şiir öğretilen haremleri geziyor ve her gün bir Mısırlı gibi yaşama sanatını keyifle öğrenmeye çalışıyordu. Her şey hayal ettiğinden çok daha güzeldi. Kendini askeri gücünü kanıtlamaya adamış, kasvetli ve boz renkli hattuşaşı artık hiç düşünmüyordu. Burada Pir Ramses'te yüksek duvarlar yoktu. Ama bahçeler, havuzlar, Ramses'in kentinin turkuaz kent olarak anılmasına neden olan mavi çinilerle süslü evler vardı. Bu kentteki yaşama sevinci kuş seslerine karışıyordu. Hitit prensesi Mısır'ı düşlemişti. Şimdi ise Mısır ona aitti. Mısır'ın herkesin saygı duyduğu kraliçesi olmuştu. Ama gerçekten hükmediyor muydu? Mator, Nefertari'nin her gün Ramses'in yanında çalıştığını, devlet yönetiminde bizzat görev aldığını ve Hititlilerle yapılan barış antlaşmasında başlıca rolü oynadığını biliyordu. Mator ise zevk ve lüks karşısında sarhoşa dönüyor, Ramses'i çok az görüyordu. Elbette onunla zevk duyarak içten gelerek sevişiyordu. Ama Ramses'in aklının uzaklarda olduğunu hissediyor ve kral üzerinde hiçbir nüfuzu olmuyordu. Ve devletin sırları hakkında hiçbir şey öğrenememişti. Bu başarısızlık geçiciydi. Mator eninde sonunda Ramses'in gönlünü çelecek, ona sözünü geçirecekti. Zeka, güzellik ve kurnazlık onun üç silahı olacaktı. Bu uzun ve zorlu bir mücadeleydi çünkü hasmı çok büyüktü. Bütün bunlara rağmen genç Hititli kadının başarıya ulaşacağından hiç kuşkusu yoktu. O her zaman istediği şeyi elde etmişti. Ve bugün de istediği şey Nefertari'nin anısına varıncaya kadar her şeyi silecek eşsiz bir kraliçe olmaktı. Oda hizmetçisi "Majeste" diye mırıldandı. "Sanırım firavun şu anda bahçede. Git bak, gerçekten o ise gel haber ver." Ramses neden ona bahçede olacağını haber vermemişti? Günün bu saatinde hükümdarın hiçbir zaman dinlenme alışkanlığı olmamıştı. Hangi alışılmadık olay kralın günlük çalışma düzenini değiştirmesine neden olmuştu? Oda hizmetçisi şaşkın bir ifadeyle geldi. "Evet, firavunmuş Majeste. Peki yalnız mı?" "Evet, yalnız. En ince ve en sade elbisemi getir. Kırmızı işlemeli ince keten elbiseniz ister misiniz? Çabuk ol. Hangi mücevheri istersiniz?" "Mücevher istemem. Ya peruk?" "Peruk da istemem. Oyalanacağını şu elbiseyi hemen getir." Ramses iki yana açılmış, yeşillenmiş dalları, yeşil kırmızı kozalaklarla yüklü çınarın dibinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Kral, piramitlerin yapıldığı dönemdeki eski hanedanlığın firavunları tarafından kullanılan türden geleneksel bir peştemal giymişti. Bileklerinde ise iki altın bilezik vardı. Hititli genç kadın Ramses'e baktı. Hiç kuşku yok, kral birisiyle konuşuyordu. Ayakları çıplak olan genç kadın Ramses'e yaklaştı. Hafif bir rüzgar çınar yapraklarını hışırdattı. Bu hışırtıda bal tadını andıran bir yumuşaklık vardı. Genç kadın şaşkınlık içinde hükümdarın köpeği gece bekçisiyle konuştuğunu keşfetti. "Majeste, gel Mator. Burada olduğumu biliyor muydunuz? Korkun seni ele veriyor." Kraliçe Ramses'in yanına oturdu. Gece bekçisi yan tarafına döndü ve Sphinx pozunu aldı. "Siz bu köpekle mi konuşuyordunuz? Bütün hayvanlar konuşur. Tıpkı bir zamanlar aslanımın ve şimdi de gece bekçisi hanedanından gelen köpeğimin yaptığı gibi. Kendilerine yakın olan insanlara söyleyecekleri çok şey vardır. Tabii onları dinlemesini bilirsek. Peki size ne anlatıyor?" "Bana sadakati, güveni, doğruluğu aktarıyor ve bana kılavuzluk edeceği ahiretin güzel yollarını anlatıyor." Mator dudak büktü. "Ölüm. Bu korkunç şeyden neden söz ediyorsunuz?" "Sadece insanlar korkunç şeyler yaparlar. Ölüm basit bir doğa yasasıdır ve maat yasasına uygun olarak doğru bir yaşam sürmüşsek ölümden sonra ahiretteki yaşam dolu dolu olur." Mator Ramses'e sokuldu ve ona badem biçimindeki harika siyah gözleriyle baktı. "Elbiseni lekelemekten korkmuyor musun?" "Henüz iyi giysilerimi giyinmedim Majeste." "Sade bir elbise giymişsin. Mücevher takmamışsın. Peruğun yok. Neden bu sadelik?" "Majesteleri beni bundan dolayı kınıyor mu?" "Mevkine göre davranmalısın Mator. Herhangi bir kadın gibi hareket edemezsin." Hititli genç kadın karşı çıktı. "Hiç böyle bir şey yaptın mı? Ben bir imparatorun kızıyım ve şu anda da Mısır firavununun karısıyım. Benim bütün yaşantım protokolüm iktidarın gereklerine uygun olarak geçmiştir." "Protokol tamam da neden iktidar sözcüğünü kullanıyorsun? Babanın sarayında hiçbir yönetim sorumluluğu üstlenmemiştin." Mator tuzağa düştüğünü hissetti. "Çok gençtim ve haddi kadınların ikinci sınıf vatandaş gibi görüldükleri bir askeri devlettir. Burada ise her şey farklı. Mısır kraliçesinin ülkesine hizmet etmesi görevi değil midir?" Genç kadın saçlarını Ramses'in kucağına yaydı. "Kendini gerçekten de Mısırlı gibi mi hissediyorsun Mator?" "Artık haddiden söz edilmesini istemiyorum." "Anne ve babanı tanımazlıktan mı geleceksin?" "Hayır, elbette ki hayır. Ama onlar o kadar uzakta ki." "Çok zor bir sınamadan geçiyorsun." "Sınama mı? Elbette hayır. Bu benim her zaman arzu ettiğim şeydi. Artık geçmişten söz edilmesini istemiyorum." "Geçmişin sırlarını kavramadan geleceği nasıl hazırlayacağız?" "Sen gençsin Mator. Dengeni bulmak için çabalıyorsun. Bunu başarman kolay olmayacak." "Benim geleceğim belirlenmiştir. Ben Mısır kraliçesiyim." "Hükümdarlık zamanla kazanılan bir beceridir. Bir anda elde edilmez." Hititli kızdı. "Ben anlamıyorum." "Ramses, sen Mısır ile haddi arasındaki barışın canlı sembolüsün," dedi. "Bu uzun savaşın sonunu getiren yolda birçok kişi hayatını verdi. Senin sayende ızdırabın yerini sevinç aldı." "Ben sadece bir sembol müyüm?" "Mısır'ın sırlarını kavraman için birçok yılın geçmesi gerekecek. Doğruluğun ve adaletin tanrıçası olan Maat'a hizmet etmeyi öğren. İşte o zaman yaşantın çok parlak olacak." Hititli ayağa kalktı ve iki ülkenin efendisinin bu görüşüne karşı çıktı. "Sizin yanınızda hüküm sürmek istiyorum Ramses." "Sen sadece bir çocuksun Mator. Her şeyden önce kaprislerinden vazgeç. Mevkinin hakkını ver ve gerisini zamana bırak. Şimdi beni yalnız bırak. Gece bekçisinin bana söyleyecek birçok sırrı var." Yüreği yaralanan Hititli koşarak dairesine gitti. Ramses onun hırsından ağladığını göremeyecekti. 37. Ramses'le yaptığı o görüşmeden sonraki aylar boyunca Mator göz kamaştırıcı bir insan olmuştu. Pek şatafatlı elbiseler giyen genç kadın, yüksek tabaka yaşamına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir kraliçe rolünü oynayarak tep gecelerini güzelliği ve çekiciliğiyle aydınlatıyordu. Kralın öğütlerine dikkat eden genç kadın, sarayın göreneklerine alıştı ve derinliğine hayranlık duyduğu eski Mısır kültürü hakkındaki bilgisini artırdı. Mator hiçbir düşmanlıkla karşılaşmadı. Ama herkesin hükümdarın en yakın arkadaşı olduğunu söylediği Amini'nin sempatisini kazanmayı başaramadı. Ramses'in öteki arkadaşı Stio ise Lotus'la birlikte sevgili yılanlarının zehrini elde etmek ve bölgenin gelişmesiyle ilgili planlarını gerçekleştirmek için Nubya'ya gitmişti. Hititli genç kadın aynı anda hem her şeye sahipti hem de hiçbir şeye sahip değildi. İktidarın hemen yakınında olduğu halde elinden kaçması genç kadının yüreğini saran küskünlüğü artırıyordu. Ramses'i elde etmek için başvurduğu yollardan hiçbiri sonuç vermemişti ve Mator ilk kez kendinden kuşkuya düşüyordu. Ama o krala bu durumu fark etme fırsatını vermeyecekti. Bu yüzden kendini kraliçeliğinin tartışılmaz biçimde kabul görüldüğü bayramlara ve şenliklere vermişti. Mator bu sonbahar akşamında kendini yorgun hissediyordu. Hizmetçilerini başından savdı. Güçlü ve anlaşılmaz bir adam olan Ramses'i daha iyi hayal edebilmek için gözleri açık yatağa uzandı. Hafif bir esinti pencerenin önündeki keten perdeyi havalandırdı. En azından Mator karşısında uzun saçlı ve gösterişli vücutlu bir adam belirinceye kadar öyle sanmıştı. Mator doğruldu ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Kimsiniz? Bir vatandaşınız. Ay ışığı kraliçenin bu beklenmedik konunun hatlarını daha iyi ayırt edebilmesine olanak verdi. Urhiteshup. Demek beni hatırlıyorsun genç kız. Odama girmeye nasıl cesaret ettin? Kolay olmadı. Seni saatlerden beri gözlüyordum. Seramana şeytanı benim peşimi bırakmadığı için sana yaklaşmadan önce uzun süre bekledim. Urhiteshup, İmparator Muvattalis'i öldürdün ve babamla annemi de ortadan kaldırmaya kalkıştın. Bütün bunlar çok geride kaldı. Bugün biz Mısır'a sürgün edilmiş iki Hititliyiz. Kim olduğumu unutuyor musun? Yapay bir dünyada sarhoş olmaya mahkum edilmiş güzel bir kadınsın. Ben Ramses'in karısı ve ülkenin kraliçesiyim. Urhiteshup yatağın ucuna oturdu. Düş görmeyi bırak küçük kız. Muhafız çağıracağım. Çağır öyleyse. Urhiteshup ile Mator bakışlarıyla birbirlerine meydan okudular. Genç kadın kalktı ve bir kupa soğuk su içti. Sen canavarın birisin. Senin gibi hain bir generali neden dinleyecekmişim? Beni dinleyeceksin. Çünkü ikimiz de bu lanet Mısır'ın her zaman düşmanı olacak bir ulusun insanlarıyız. Saçmalamayı bırak. Barış antlaşması imzalandı. Kendini hayallere kaptırma Mator. Ramses için sen yakında bir haremde her şeyden elini eteğini çekmiş olarak yaşayacak bir yabancıdan başka bir şey değilsin. Yanılıyorsun. Ucundan olsun iktidara tutunabildin mi? Genç kadın sessiz kaldı. Ramses'in gözünde sen bir hiçsin. Sen sadece bir Hititlisin ve barış için alınmış bir rehinesin. Bu Hitit ordusu zayıf düşer düşmez Ramses'in bozacağı bir barış. Ramses kalleş ve zalim bir adamdır. O Hattuşil'in içine düştüğü bir tuzak kurdu. Sense kendi öz baban tarafından feda edildin. Kendini avutmaya bakma Tor. Eğlenceli vakit geçir. Çünkü gençlik çabuk geçer. Düşünemeyeceğin kadar çabuk. Kraliçe Urhiteshup'a sırtını döndü. Bitirdin mi? Söylediklerimi düşün, sözlerimin gerçekliğini anlayacaksın. Şayet beni tekrar görmek istersen Seramana'nın dikkatini çekmeden bana haber salmanın yolunu bul. Seni tekrar görmek için ne sebebim olabilir ki? Sen ülkeni benim kadar seviyorsun ve ne bozgunu ne alçalmayı kabul edersin. Mator yüzünü dönmeden önce uzun süre tereddüt etti. Hafif bir rüzgar keten perdeyi havalandırmış, Urhiteshup'ta kaybolmuştu. O gecenin şeytanı mıydı yoksa ona gerçeği hatırlatmak için mi gelmişti? Altı adam yüksek sesle söyledikleri şarkının ritmini uyarak içinde durdukları küvetteki üzüm salkımlarını ayaklarıyla çiğniyorlardı. Ezilen salkımlardan çıkan suyla mükemmel bir şarap elde edilecekti. Küvetten yükselen buharın etkisiyle yarı sarhoş olan adamlar ayakta zar zor duruyorlardı. Aralarından en coşkulu olanı arkadaşlarına tempo tutan Seramana'ydı. Bağcılardan biri, birisi sizinle görüşmek istiyor dedi. Seramana adamlarına devam edin dedi ve gevşemeyin. Gelen adam çöl polisi kadrosunda çalışan rütbeli bir polisti. Derin çizgili ve sert hatlı bir yüze sahip olan polis oklarını ve kısa kılıcını yanından hiç ayırmıyordu. Seramana'ya rapor vermeye geldim dedi. Devriye kollarımız Malfi ve başına geçtiği asi kabileleri bulmak için Libya çölünü birkaç aydan beri tarıyorlar. Nerede olduklarını belirledin mi? Maalesef hayır. Bu çöl uçsuz bucaksız. Sadece Mısır'a yakın bölgeyi kontrol edebiliyoruz. Daha uzaklara gitmek tehlikeli olur. Bedeviler bizi gözlüyor. Yaklaştığımız önceden Malfi'ye haber veriyorlar. Malfi bizim için yaklaşılamayan bir gölge sanki. Seramana hem hayal kırıklığına uğramış hem de kızmıştı. Çöl polisinin becerikliliği tartışılmazdı. Onların başarısızlığa uğramış olması Malfi'nin ne denli korkunç bir hasım olduğunu kanıtlıyordu. Malfi'nin birçok kabileyi bir araya topladığı doğru mu? Rütbeli polis kesin bir bilgim yok diye karşılık verdi. Belki de diğerleri gibi bu da bir söylentiden ibarettir. Malfi hiç demir bir hançere sahip olmakla övünmüş mü? Böyle bir şey duymadım. Çöldeki adamların tetikte olsun. En küçük bir olayı saraya haber ver. Nasıl isterseniz. Ama Libyalılardan korkacak neyimiz var? Malfi'nin öyle ya da böyle bize zarar vermeye çalışacağını kesin olarak biliyoruz. Ayrıca cinayetle de suçlanıyor. Amini elindeki hiçbir belgeyi atmıyordu. Piramses'teki bürosu yıllar boyunca biriken papirüs ya da tahta tabletlerden oluşan bir arşive dönmüştü. Bitişik üç odada eski dosyalar saklanıyordu. Yardımcıları birçok kez ona önemsiz belgelerin yok edilmesini önermişlerdi. Ama Amini elinin altında olabildiğince çok bilgi bulundurmak istiyordu. Böylece yavaşlıkları onu çileden çıkaran diğer devlet dairelerinden yardım istemek zorunda kalmayacaktı. Katip çok hızlı çalışıyordu. Ona göre çözümü sürüncemede bırakılan her sorun giderek büyüyordu. Ve çoğu kez bir işi bizzat yapmak en iyisiydi. Diğer memurlar bir sorun üstesinden gelinemeyecek duruma gelir gelmez hemen ortadan kayboluyordu. Bir tabak dolusu haşlama etle karnını doyurmuş olan Amini, Seramana bürosuna girdiği zaman yağ lambasının ışığında çalışıyordu. Yine mi okuyorsun? Bu ülkede ayrıntılarla uğraşacak birinin olması gerekiyor. Sağlığını bozacaksın Amini. O sağlık çoktan beri yok olup gitti. Oturabilir miyim? Hiçbir şeyi karıştırmamak koşuluyla. Sardunyalı dev ayakta durdu. Malfi hakkında yeni bir şey yok dedi. Libya çölünde saklanıyor. Yorhi Teşup, zengin fenikeli karısıyla çok rahat bir hayat sürüyor. Şayet onu iyi tanımasaydım, aile mutluluğundan ve güzel yemeklerden başka bir tutkusu olmayan, saygıdeğer bir adama dönüştüğünü düşünürdüm. Neden olmasın? Başka yabancılar böyle sakin bir yaşantıya can atıyorlar. Doğru. Sardunyalı'nın ses tonu Amini'nin kafasını karıştırdı. Neyi ima ediyorsun? Sen mükemmel bir katipsin ama zaman geçiyor ve sen artık genç değilsin. Amini fırçasını bıraktı ve kollarını kavuşturdu. Sardunyalı, sevimli ve çok mahcup bir kadınla karşılaştım. Hiç kuşku yok ki bana uygun değil ama sen herhalde beğenirsin. Beni evlendirmek mi istiyorsun? Ben kadınlarımı sık sık değiştirme ihtiyacı duyarım. Ama eminim sen iyi bir eşe hayatın boyunca sadık kalırsın. Amini öfkelendi. Benim yaşantım bu bürodan ve kamu işlerinin yönetiminden ibarettir. Burada bir kadının olduğunu düşünebiliyor musun? Her şeyi kendi görüşüne göre düzenlemeye kalkacak ve kargaşaya neden olacak. Ben düşünmüştüm ki artık düşünme ve aşağının katilini bulmaya çalış.